Batur'un karavanı başlıyor. Kim vurduya gitti aşkımız? Faili meçhul değilse nefsi müdafadır. Ellerimizdeki kelepçenin anahtarı sende. Kavgamızın tek seyircisi bu şehir. Tutunduğumuz tek dal içimizdeki isyandır. Söyle sevgilim, sen söyle. Akan kanımızın hesabını kime soracağız? Kim toplayacak gözyaşlarımızı, kim koyacak sevgiyi içimize? Gittik, acılara gittik, keşkelere gittik. Ben sana, sen bana gittik. Sonra öğrendik ki dünya yuvarlak, kaldık. Sen bağıra bağıra ağlardın, ben susardım. Sen duvarları yumruklardın, duvarlarında ellerinin izleri kan içinde. Ben içime içime oyardım kendimi. Sen çimenlere yatıp uyuyakalırdın, ben banklara tünemiş uykusuz. Sen ot içerdin, duman kusardın geceye, ben tek sigaralık ciğerimle öksürüklerde. Sen aşka inanmazdın, ben maviye inanırdım. Boynumdaki yorgun damarların mavisine, beyaz dalgaları omuzlayan deniz mavisine. Denizin bittiği yerde başlayan göğün mavisine inanırdım. Bir de ensemdeki dövmeye inanırdım. Kuş ölür, sen uçuşu hatırla. 20. yüzyılın en önemli İranlı şairlerinden Furu Ferruzat'a ait bu güzel şiirle açtık bugün programımızı. Bu şiirden ve şairinden de anlayacağınız üzere bugün Batur'un karavanıyla İran'a gideceğiz ve bu kadim kültürün geçmişini inceleyip bugününü konuşacağız ve elbette birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz. Programı hazırlamamda yardımcı olan ve önerileriyle renk katan değerli kemik karavancı sevgili Saide'ye de çok teşekkür ediyorum ve ilk şarkımızla yolculuğumuza başlayalım istiyorum. Batur'un karavanına hoş geldiniz.
به شکش می گفتم برم زده یاد روی تو آرزوی تو به خنده گفت نرنجم از خلق و خوی تو یاد روی تو ولی زمن کنی حدیث خود در کف کنی هر کجا روی بسته منی ساغر وفا از چه بشکنی گذشتم از او به خیر سری گرفت ره مه دگری گذشتم از او به خیر سری گرفت ره چه کنم با خطای دلم، گرم برود آشنای دلم. کنون چه کنم با خطای دلم، گرم برود آشنای دلم. به جز ره او راه دیگر نکنم، خطای دیگر به جز راه او نراه دیگر نکنم، خطای دیگر
programımızı Mohsen Namco ile açmış olduk. Onun o güzel sesinden Şekveh adlı ezgiyi dinledik hep birlikte. Öyleyse gelin İran'ın tarihini inceleyerek yolculuğumuza devam edelim. Bilinen adıyla Persleri ama asıl adlarıyla Parsları hepimiz biliriz, öyle değil mi? Bugünkü İran coğrafyasının güneyinde yaşayan bir kabilelikten dünyanın en büyük imparatorluğuna giden bir millet Parslar. O dönem İran'ın kuzeyinde bulunan Medlerin hakimiyetinde yaşıyorlar. Milattan önce 559'da başa gelen 2. Kiros, ki sonradan Büyük Kiros olarak anılacaktır, önce Medleri yıkar ve tüm İran'ın hakimiyetini ele geçirir. Kendi coğrafyasındaki düzeni kurduktan sonra da Anadolu'ya yönelir ve Lidyalıların başkenti Sardes'e, yani Ege'ye kadar gelerek bölgeyi Pers topraklarına katar. Mısır'ı da fetheden Persler, Babil'i de ele geçirmekle kalmaz, oraya sürülmüş Yahudileri yeniden Kudüs'e gönderir. Büyük Kiros'un oğlu da babasının izinden gider ve imparatorluğun sınırları hızla genişler. Daha sonra farklı bir kabile olan Ahamenilerden Darius tahtı ele geçirir ve büyüme politikasını sürdürür. Ege'de Yunanlılara yenilmesiyle duran büyüme, tarih sahnesine Büyük İskender'in çıkmasıyla yerini gerilemeye bırakır. İskender'in İran'ı da alarak neredeyse Hindistan'a kadar genişlettiği topraklarını ölümünün ardından komutanlarına bırakır. Parçalara bölünen İran coğrafyasında o döneme Sasaniler damga vurur. Anadolu'da güçlenen Bizans'la ciddi bir mücadeleye girişir Sasaniler. Biraz da din mücadelesidir aslında bu. Takvimler milattan sonra 400'lü yılları gösterdiğinde İran'da geçerli din Zerdüştlük iken Bizans Hristiyanlığı kabul etmiştir çoktan. Sasanilerin hükümdarı 1. Hüsrev'le İran altın çağını yaşar. Bizans'la barış yapılır, doğuya doğru ilerleme hızlanır. Ardından gelen 2. Hüsrev, Bizans'ı alt ederek İstanbul önlerine ta Kadıköy'e kadar gelir. İstanbul'u kuşatmayı bile dener fakat başarılı olamaz. İran coğrafyasındaki Sasani dönemi 600 yılların başında Müslümanların gelmesiyle sona erer. Hazreti Muhammed, Abdullah bin Huzafe'yi 2. Hüsrev'e elçi olarak gönderir ve onu İslam'a davet eder. Fakat Hüsrev gönderilen mektuba tahammül edemez ve yırtıp atar. Bu tavrı duyan Hazreti Muhammed, Allah da onun mülkünü parça parça etsin der ve İslam orduları İran'a girer. Zerdüştlük dininden dönmeleri çok da kolay olmaz elbette İranlıların. Sasanilerin milattan sonra 224'ten 651'e kadar süren 400 yıllık hükümdarlığında resmi dinin Zerdüştlük olması, öncesinde neredeyse 2500 yıllık bir Zerdüşt geçmişe sahip olmaları itibariyle bu sürecin uzun yıllara dayanması gayet doğaldır. Uygulanan vergi politikalarının Müslümanlar için yumuşatılması, kimi zorlayıcı hareketler ve resmi dinin İslamiyet'e dönmesiyle 200 yıllık bir sürecin sonunda İslamiyet kabul edilmiş olur. Büyük Kiros'un kölelik karşıtı, din ve dil özgürlüğünü savunan, ırk ayrımcılığının karşısında olduğunu anlatan bir bildiri hazırlattı ve bu bildirinin üzerinde yazılı olduğu silindir şeklindeki kil tabletin şu an İngiltere'de British Museum'da sergilendiği ve insanlık tarihinin ilk insan hakları bildirgesi olarak kabul edildiği bilgisini de verdikten sonra yine güzel bir ezgiyle devam edelim istiyorum programımıza.
چندان که گفتم غم با طبیبان غم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان مسکین غریبان آن گل که در دست بادیست گوشن بادش از اندلیبان از اندلیبان از اندلیبان از اندلیبان یارب امان دل آواز بینم یارب امان دل آواز بینم چشم محبان روی حبیبان درج محبت بر مهر خود نیست یارب مبادا کام رقیبان ای منعم آخر بر خان وصلت تا چند باشی از بی نصیبان ای منعم آخر بر خان بستت تا چند باشی از بی نصیبان از بی نصیبان
İslam ordularının İran'ı fethinden sonra önce Emevi hükümdarlığı yaşanır İran'da. Ardından Abbasiler ele geçirir bu kadim toprakları. Onların hakimiyetinin son bulmasının ardından bir süre Tahiriler, Saffariler gibi küçük yerel hanedanlar kendi başlarına kalırlar. Ta ki Selçuklular tüm bu beylikleri birleştirip bir çatı altında toplayana kadar. Parslar imparatorlukları süresince ele geçirdikleri topraklarda yaşayan halkların yaşam biçimlerine karışmamış, dinleri ve dilleri konusunda baskı yapmamıştır. Bu anlayış Pars İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra da devam etmiştir denebilir bu coğrafyada. Nitekim Selçuklular da hakimiyetleri süresince karışmazlar halkın yaşam biçimine. Hatta bu kültürle bir kaynaşma politikası güderler. Bunu da en çok tarih derslerinden hatırlayacağımız Selçuklu veziri Nizamül Mülk gerçekleştirir. Güzel bir sistem kurar ve ülkeyi İranlı valiler aracılığıyla yönetir. Farsçayı da resmi dil yapar. Her şeyin sonu olduğu gibi Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun da sonu gelir. Ülke yine küçük beyliklere ayrılır. Harizm Şahlar yeniden bir birlik tesis ederler ancak 1200'lü yılların başında gerçekleşen Moğol istilası ülkedeki her şeyin yerli bir olmasıyla sonuçlanır. Moğollar istila ettikleri tüm ülkelerde olduğu gibi İran'da da şehirleri yakıp yıkar, değerli her şeyi yağmalar ve insanları katlederler. Bu yaşananların yarattığı travma uzun yıllar silinmez insanların belleğinden. Moğolların etkisinin azalmasıyla İlhanlılar İran'da hakimiyet kurarlar ve bu Safevilerin güçlenip Şah İsmail önderliğinde 1502 yılında İran'ı ele geçirene kadar devam eder. Safevi dönemi de önemlidir İran için. 274 yıl sürer bu hakimiyet. Şah İsmail önderliğindeki Safevilerin İran'da yarattığı en büyük değişiklik din alanında olur ve devletin resmi mezhebi olarak kabul edilen Şiilik, İran halkına dayatma yoluyla kabul ettirilir. Şah İsmail'in ölümünün ardından tahta geçen Şah Tahmasp'ın döneminde ise uygulanan dayatma politikaları sonuç verir ve halk kurumsallaşan Şii mezhebini nispeten daha kolay kabullenir. Darius'un zamanında Zerdüştlüğün gelişmesi gibi Şah İsmail zamanında da Sünni çizgiden ayrılarak başlarda zorla da olsa benimsenen Şiilik, tarihin ve kültürün de etkisiyle çeşitli değişimlere uğrar ve nihayetinde İran, Şiiliğin resmi temsilcisi olur. İran'ın yakın tarihine gelmeden Zerdüştlük nedir onu sizlerle paylaşmak istiyorum ama ondan da önce yine güzel bir ezgi dinleyelim. Gazal Şakeri Mevlana'nın sözleriyle Men Oto desin.
Hanakandem ki nişinim der evam men oto Bedo nakş o bedo suret ve iki cam men oto Men oto bi men oto cem şevim el ser zo خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو شب آفریدی شما آفریدم خاک آفریدی جام آفریدم بیا بانم کم سارم را آفریدی فیا بانم گل زارم باغ آفریدم آنم که سنگ آین سازم آنم که زر نوشین سازم آنم که سنگ آین سازم آنم که زر نوشین سازم. شب آفریدی شما آفریدم، خاک آفریدی جام آفریدم. بیا بانم کم سارم را آفریدی، خیابانم گل سارم باغ آفریدم. آنم که سنگ آین سازم، آنم که زر نوشین سازم، آنم که سنگ آین سازم، آنم که زر نوشین سازم.
زردوشلük M.Ö. 2000'li yıllardan başlayıp M.S. 642 yılındaki Arap istilasına kadar yaklaşık 2500 yıl İran topraklarında ve çevresinde etkisini göstermiş dünyadaki en eski dinlerden biri. Üç temel kuralı var: İyi düşünce, iyi söz ve iyi davranış. Kutsal kitabı Avesta. İyiliği temsil eden tanrısı Ahura Mazda ve kötülüğü temsil eden tanrısı Ehrimen. Zerdüştlük öğretisine göre bu iki tanrı arasındaki mücadele sonunda Ahura Mazda'nın galip geleceğine inanılan bir savaş olup iyilikle kötülük, düzenle kargaşa arasındaki mücadeleyi temsil etmekte. Antik İranlıların hayal ettiği bu dünyada tüm yaşayan canlılar düzenin, iyiliğin, doğruluğun ve aydınlığın temsilcisi Ahura Mazda ile kargaşanın, kötülüğün, yanlışlığın ve karanlığın temsilcisi arasında bir seçim yapmak zorundaydılar. İyilerse ayrıca Ahura Mazda'nın takipçisi olduklarını beyan etmek ve ona ibadet etmek mecburiyetindeydiler. Zerdüştlüğün öğretilerinin nesilden nesle sözlü gelenekle aktarılması sebebiyle Akamenişler öncesi dönemle ilgili bilgiler kısıtlı ne yazık ki. Büyük Kiros ve Büyük Darius tarafından yazdırılan Farsça, Elamca ve Babilce yazıtlar sayesinde tarihçiler Zerdüştlüğün tarihi hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilmişler. Bu yazıtlardan Zerdüştlüğün din, Avesta'nın da kutsal kitap olarak kabul edildiği anlaşılmakta. Hükümdar, firavunlar gibi tanrı olmamakla birlikte Ahura Mazda tarafından seçilen ve ona bağlı kaldığı sürece düzeni kurması için desteklenen tanrının vekili konumunda. O kralların kralıydı. Nitekim 1. Darius'un yaptırdığı yazıtlarda Ahura Mazda'nın krallığı yeryüzünde düzeni yeniden tesis etmesi için ona verdiğinden ve onun yardımıyla savaşlar kazanarak krallığını kurduğundan bahsedilmekte. Akamenişler döneminde Zerdüştlüğün dünyadaki başlıca dinlerden biri olduğuna ve diğer toplumlar üzerinde etkisi olduğuna dair güçlü bir inanış vardır. Örneğin Büyük Kiros, Yahudilerin Kudüs'e dönmelerine ve Babililer tarafından yıkılan Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşasına izin vermiş, böylece Yahudi olmamasına karşın ona Tanrı'nın meshettiği insan denilmiş. Buna karşın Büyük İskender'in Doğu Seferi sırasında aynı hoşgörü gösterilmemiş ve Akamenişlerin yönetimine son verilmiş. Persepolis'te yer alan ve o dönem dünyanın en büyük kütüphanesi olarak kabul edilen kütüphaneyi yakan İskender bununla kalmamış, 7 yıllık kısa iktidarında 2000 öküz derisine yazıldığı rivayet edilen Avesta'nın kutsal metinlerini de yakmış. İlerleyen yıllarda iyilik tanrısı Ahura Mazda ile kötülük tanrısı Ehrimen arasında geçen çok tanrılı mücadeleden Ahura Mazda'nın galip geldiği ve iyiliğin kazandığı tek tanrılı dine geçiş olmuştur. Bu şekilde Zerdüşt dininde bir değişim yaşanmasına karşı hükümdar algılamasında bir değişim yaşanmamış. Kimi şahlar kralların kralı, şahların şahı unvanını kullanmışlar. Bazı yazıtlarda kendilerinden ilahi bir varlık gibi bahsetmişler. Buradan da anlaşılacağı üzere Hükümdarlar Tanrı'nın vekili konumundaymış. Döneminin çok tanrılı inanç sistemlerinden biri olan Zerdüştlüğü de kısaca inceledikten sonra yine güzel bir ezgiyle devam edelim Batur'un kahramanıyla yaptığımız yolculuğumuza. Maurin Nehadar Gole Gandom desin.
شکفته گل گندم یار گل گندم شکفته گل گندم یار میکرم همه چینا همه چون گل گندم گل گندم گل گندم یار میکنم همه چینا همه چون گل گندم گل گندم گل گندم یار گل گندم یار گل گندم یار گل گندم یار گل گندم گل گندم آسمون آبی و ماه می درخشد یار آسمون آبی و ماه می درخشد یار حاصل من شده سبز و دگرم از چه بود ترس و حراس یار می کنم همه چین و همه چون گل گندم گل گندم گل گندم یار گل گندم یار گل گندم یار گل گندم یار گل گندم یار گل گندم
İran toplumu için önemli bir yer arz eden, Avesta'da ve Firdevsi'nin Şehnamesi'nde konu alınan mitolojik efsanelerde adı geçen Cemşit, Feridun, Rüstem ve Sührab'dan yani bu kahramanlık efsanelerinin ana karakterlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Efsaneye göre insanların günahkarlığına ve açgözlülüğüne kızan Tanrı Ahura Mazda dünyadan ışığı alır. Böylece yeryüzünde ehrimen hüküm sürmeye başlar. Ancak kurtarıcı Cemşit, Ehrimen'i tahtından indirerek insanlığa huzur ve barışı getirir. Bundan memnun olan Ahura Mazda, ışığı insanlara geri verir. Fakat zamanla ihtişam ve güç Cemşit'i ele geçirerek onun Ahura Mazda'ya olan bağlılığını unutmasına sebep olur. Bunun üzerine halk, Ehrimen tarafından başa geçmesi için kandırılan ve daha sonra kendisine Ejderha Kral denilecek olan Dehak'ın peşinden giderek Cemşid'i tahttan indirir ve yerine Dehak geçirilir.
مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست مشکلم نون نیست آب نیست برق نیست مشکلم شکستن تلسم تنهایی
Dehak tahta geçer ve 200 yıl sürecek ve her gün halktan 2 kişinin kurban edildiği zalimane bir yönetim başlar. İnsanlar Dehak'ın zulmünden acı çekmeye başlarlar ve bir kurtarıcının gelmesi için Ahura Mazda'ya dua ederler. Ahura Mazda da kurtarıcı Feridun'u düzeni yeniden tesis etmesi için görevlendirir. Feridun da Dehak'ı tahtından indirerek düzeni yeniden sağlar. Hükümdarlığı boyunca adaletiyle ün salan Feridun, İran toplumunda efsanevi bir kahraman olur. İran toplumunda ahir zamanda gelmesi beklenen bir kurtarıcı inanışının izini ve altyapısını işte bu efsanede görmek mümkün.
صد تا طرفدار داری همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم دمتم گرم
İran toplumu için önemli olan diğer bir efsane Rüstem efsanesidir ve İran toplumundaki baba karakterinin ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Efsaneye göre Rüstem, Turan sınırına avlanmaya gider. Yemeğini yedikten sonra uyuyakalır ancak uyandığında atının olmadığını görür. Atının akıbetini sormak için Semerkant krallığına gider ve kral tarafından misafir edilir. Gece vakti kralın kızı Tahmine, kahramanlıklarıyla ünlü Rüstem'in odasına gider ve geceyi birlikte geçirirler. Sonrasında atına kavuşan Rüstem krallıktan ayrılır ancak 9 ay sonra prenses bir erkek evlat dünyaya getirir. Adı Sührab'dır. Sührab çok hızlı bir şekilde büyür ve Turan ordusunda savaşçı olur. Hiç görmediği babasını aramaya başlar. Bir gün bir savaş esnasında kim olduklarını bilmeden karşılaşırlar. Sührab tam Rüstem'i yenilgiye uğratacakken Rüstem bir şans daha ister. İkinci kez karşılaştıklarında ise Rüstem Sührab'ı ölümcül bir şekilde yaralar. Fakat Sührab'ın ölmeden önce söylediği sözlerden onun kendi oğlu olduğunu anlar ve Rüstem ağlamaya başlar. Ancak onun oğlu olduğunu anlayan Sührab ona ağlamamasını ve ne yazıldıysa öyle olması gerektiğini söyler ve ölür. İşte efsaneler bu şekilde. Yaşanan kimi olaylar yüzlerce yıl öncesinden kulaktan kulağa değişerek ve başka hikayelere uyarlanarak günümüze kadar gelmiş. Hepsinden bir ders alınabilen bu efsanelere de göz attığımıza göre yine güzel bir ezgiyle devam edelim yolculuğumuza.
چار بزنید عالم بدون یار بردن هبمم عشقی می رای سرای گفتن نتانه یار بردن هبمم هی یار هی یار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم بشه چار بزنید عالم بدون یار بردن هبمم عشقی می رای سرای گفتن نتانه یار بردن هبمم هی یار هی یار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم حاضر به جنگم یار بردن هبمم بید از خنجر و اید از تفنگم یار بردن هبمم هی یار هی یار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم اگه عالم بیاد حاضر به جنگم یار بردن هبمم بی دست خنجر و دست و فنگم یار بردن هبمم هیار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم
Milattan öncelerinden 1700'lere kadar İran tarihine kısaca bir göz attığımıza göre gelelim 20. yüzyılda İran'da yaşananlara. İran'da hepinizin bildiği gibi bir İslam Cumhuriyeti söz konusu. Bir İslam devrimiyle kurulmuş baskıcı bir rejim var İran'da. Böylesi kadim bir geçmişe ve kültüre sahipken ve yakın geçmişte hızla laikliğin yerleştirilmesine doğru giderken ne oldu da bu devrim gerçekleşti? Kısaca bu konuya bir göz atalım istiyorum. İran'ın 20. yüzyılına damga vuran iki insan. Ayetullah Hümeyni ve Şah Rıza Pehlevi. Hümeyni 1901 yılında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası onun doğumunun hemen ardından ölür. İlerleyen yıllarda efsaneleşecek olan Hümeyni'nin babasının Şah tarafından öldürüldüğü bile iddia edilecektir. Muhammed Rıza ise 1919'da adeta peri masallarında bir hayatın ortasında dünyaya gelir. İlerleyen yıllar yetim kalan Hümeyni'yi zorluklarla ve modernleşme karşıtı gizli bir eğitimle hayata hazırlarken, Rıza'yı en iyi, en modern okullardan İsviçre'deki okullara uzanan bir eğitimle geleceğin hükümdarı olma yolunda emin adımlarla ilerletir.
Ey kerafte با خود دلی شکسته بردی این چنین به طوفان تنه مرا سپردی
1941 yılı tüm dünyada savaşın en ağır şartlarının fazlasıyla hissedildiği bir yıldır. Sovyetler Birliği ve İngiltere, İran'ın Almanya ile işbirliği yapma ihtimalini bahane ederek ülkeyi işgal ederler. Rıza'nın babası bu ülkelerin baskısıyla ülkeyi terk eder ve yerine Rıza'yı geçirirler. Rıza'nın ilk 10 yılı sorunsuz geçer. 1951 yılına geldiğimizde İslam devrimine gidecek süreçteki en önemli kırılma noktalarından biri meydana gelir. Başbakan olarak görev yapan Musaddık, özellikle petrolün millileştirilmesi konusunda yaptığı girişimlerle halkın büyük desteğini kazanırken dış güçlerin tepkisini çeker. Bu yüzden Şah ve Musaddık'ın arası açılır ve Musaddık istifa eder. Ancak halkın büyük tepkisi nedeniyle yeniden göreve getirilir. Meydana gelen karışıklık yüzünden 1953'te Şah ülkeyi terk eder. Bu kaçış halkın gözündeki itibarını büyük ölçüde düşürür. Bu kaçıştan kısa bir süre sonra CIA destekli bir darbeyle Başbakan Musaddık devrilir ve Şah ülkesine geri döner. Ortaya halkın gözünde şöyle bir tablo çıkar. Ülkenin petrol gibi en büyük zenginliğini sömürücü devletlerin elinden kurtaran bir başbakanın bu devletler tarafından devrilmesi ve yine bu devletlerin tekrar başa getirdiği bir şah. İşte sonun başlangıcı o gün olur. Devrim sürecine devam etmeden önce gelin yine güzel bir ezgi dinleyelim. Mahsa Vahdat Haleyli desin.
مجاز است در میکد باز است که این قصه دراز است حقیقت نمجاز است در میکد باز است که این قصه دراز است باری دل مجنون و خمی طره لیلی حالیلی حالیلی حالیلی سانه محمود و کفه پای نیاز است حقیقت
ülkesine geri dönen Şah, ilk iş olarak petrolü uluslararası bir konsorsiyuma devreder ve Başbakan Musaddık yargılanarak hapse atılır.
Ağır ketiye dilimi hevnake ve çavemin.
Bu kez kendince işi sıkı tutmaya kararlıdır ve Savak adında bir örgüt kurar. Ajan ve muhbir sayısı bilinemeyecek kadar çok olan ve uzun yıllar sürecek baskı rejiminin en önemli kurumu olan Savak, halkı ve özellikle de din adamlarını gözetim altına alır. Petrol gelirlerinin de artmasıyla iyice güçlenen Şah, kendisine Arilerin ışığı anlamına gelen Aryen Güneşi adını bile takar. Takvimler 1960'ları gösterdiğinde ruhban sınıfının bir ferdi olan ve geri planda yazdığı kitaplarla Şahlık rejimini eleştiren Hümeyni'nin siyaset sahnesine çıkma zamanı gelmiştir. Şah 1962 yılında Beyaz Devrim adı altında bir reform süreci başlatır. Toprak reformu, kadın hakları, okuma yazma seferberliği gibi konuları içeren bu girişim, başta Hümeyni olmak üzere ruhban sınıfı tarafından şiddetle eleştirilir. Bu reformların İslam hukukunda yeri olmadığını, şeytan Amerika ve işbirlikçileri tarafından dayatıldığını öne sürer. Kağıt üzerinde güzel gözüken, ancak uygulamada sorunlar yaşanan bu reformların pek bir işe yaramaması ve halkın gitgide fakirleşirken burjuva sınıfının daha da zenginleşmesi, Hümeyni'nin fikirlerinin halkta karşılık bulmasını kolaylaştırır. Baskılardan bunalan halkın tepkisi zaman içinde sokağa iner ve eylemler başlar. Savak sık sık bu eylemleri kanlı bir biçimde bastırmaktadır ama bu bile İslam devrimine giden süreci durdurmaz. Artık Şah, halkın gözünde Ahura Mazda'ya bağlılığını unutan Cemşid'e, Ehrimen'le işbirliği yaparak tahtı ele geçiren Zahak'a ve Kerbela katliamını yapan Yezid'e dönüşmüştür. Bu karmaşık süreçte Hümeyni önce tutuklanır, ardından serbest bırakılır. Muhalif çıkışlarına devam eder ve 1964'te sürgüne gönderilir. Tutuklanması ne kadar yanlışsa, serbest bırakılması ve ardından sürgüne gönderilmesi de o kadar yanlıştır Şah için. Hümeyni artık Savak baskısı hissetmeden yurt dışından fetvalar vermekte ve halkı örgütlemeye devam etmektedir. Şah'ın baskıları, Hümeyni ve taraftarlarının mücadelesi ve kanlı olaylarla geçen yılların ardından solcuların da desteğiyle süreç bir İslam devrimine kadar varır. İran'da sol görüşlü Marksist cephede hayli güçlüdür aslında. Amerika yanlısı baskıcı rejim uygulayan ve petrol gibi en önemli değeri İngiltere ve Amerika'ya peşkeş çeken Şah, İslamcıların olduğu gibi onların da en büyük düşmanıdır. Bu nedenle oluşturdukları gerilla timleri tüm bu mücadele boyunca İslamcılarla birlikte hareket eder. Onlar da Hümeyni'yi İran muhalefetinin lideri olarak görürler ve sanırım en büyük hatayı da burada yaparlar. Onlarca yıl petrolünü sömürmesine yardımcı olduğu halde desteğini çeken ve gizliden Hümeyni'ye destek veren Amerika'nın bu tavrı yüzünden tamamen yalnızlaşan Şah, 16 Ocak 1979'da ülkeyi terk eder. 1 Şubat 1979'da ülkeye dönen Ayetullah Hümeyni'nin önderliğinde bir İslam devrimi gerçekleştirilir ve 1 Nisan 1979'daki referandumla İslam Cumhuriyeti resmileşir. Önce bu devrime yardım eden Marksist devrimciler ve ardından tüm devrim karşıtları idam edilir. Bu idam edilenlerin sayısının o dönem 8.000'leri aştığı düşünülüyor. Bunun yanı sıra 100.000'lerce insan da ya kaçar ya da hapis cezalarına çarptırılır. Detayları çok daha fazla ve anlamı çok daha derin olan İran İslam devrim sürecine kısaca göz attığımıza göre yine güzel bir ezgiyle devam edebiliriz Batur'un karavanıyla yaptığımız yolculuğumuza.
Amu dokter bemanti bordenere جان جان هشیر فی گل بی هم تیگه دنره جان جان ایشا با مم تیور جان ایشته نره پاچه لیلی تی خاطر هم آمد بی وشته نره پاچه لیلی کچی کاری من تی با من نتانم جان جان مرا رحمی که تی جا دست سرنم جان جان الهی من تی نامهرت بمیرم پاچه لیلی چی تا تانم تی جا من دست بگیرم پاچه لیلی بوشا کارا که من تیر گیرم از تو جان جان به او فکرم که دست بی گیرم از تو جان جان هزار افسوس که می قدرم ندونی پاچه لیلی خطی شما مرا دیدن ندانی پاچه لیلی.
یواش یواش programımızın sonuna yaklaşırken İran'ın çok değerli bir sanatçısından girişte şiirini de paylaştığım Firu Ferruhzat'tan bahsetmek istiyorum sizlere. İsmi Farsça ışık anlamına gelen Firu Ferruhzat 5 Ocak 1935'te Tahran'da doğar. Firu, zekası ve şiddetli duyarlılığından dolayı ne babası ne de kendi yaşıtı okul arkadaşlarıyla bağdaşamaz, onlara yabancı kalır. Şahrıza'nın ordusunda subay olan babasının otoriter ordu düzeninde yönettiği bir evde büyür. Babasından gördüğü en büyük fayda onun zengin kütüphanesini inceleyebilmesidir. 9. sınıfa kadar okuduktan sonra Kemalül Mülk Teknik Okulu'nda resim ve terzilik dersleri alır, bir yandan şiirler yazar. Ev ve okuldaki baskı onu yeteneklerini fark eden ve ona olumlu yaklaşan ilk kişiye yönelmesine neden olur. Böylece 16 yaşındayken iki katı yaşındaki akrabası resim ve edebiyatla uğraşan Perviz Şapur'la 1951'de evlenir. Perviz Şapur'un sanatçı kişiliğine rağmen aile evinden daha farklı bir mutsuzluk ve huzursuzluğun içine düşer. 1953'te oğlu Kamyar doğar. 17 yaşındayken Günah adlı şiiri Roşen Fekr dergisinde yayımlanır. Bu derginin baş editörü Nasir Hodayar ile ilişkisi üzerine olan bu şiirin yayınlanması Firu'nun hayatını alt üst eder. Ferruhzat ciddi bir sinir krizi geçirir, intihar girişiminde bulunur. Bu hem evliliğinden hem de baba evinden tamamen kopmasına neden olur. 1954'te Perviz'le boşanmalarından sonra oğlunu bir daha hiç göremez. İran'daki yasalara göre evlat babanındır ve Perviz de bu insanlık dışı hakkını Firu'a karşı kullanır. ...1955 yılında ilk şiir kitabı Esir yayımlanır. Ardından 1956'da kocası Perviz Şapur'a ithaf ettiği ikinci şiir kitabı Duvar gelir. Ancak bu eseri klasik şiir taraftarları ve gelenekçiler tarafından yoğun eleştirilerle karşılanır. Üçüncü şiir kitabı İsyansa 1958'de okuyucuyla buluşur. Firu, evli ve çocukları olan film yapımcısı, modern İran öykücülüğünün önemli ismi İbrahim Golestan'a aşık olur ve bu aşk Firu'nun birçok kısa filminin başlangıcı olur. 1962 yılında Ferruhzat ve Golestan, Tebriz yakınlarında Baba Bağ Cüzzamlılar Evi'nde gerçekleştirdikleri çekimlerle Ev Karadır adlı filmi ortaya çıkartırlar ki, baştan sona Ferruhzat'ın yaptığı en önemli çalışmasıdır. Bu cüzzamlılar evinde tanıştığı Hüseyin Mansur isimli çocuğu evlat edinir. oğluna duyduğu büyük özlemi bu güzel çocukla gidermeye çalışır. Dördüncü şiir kitabı Yeniden Doğuş, 1964'te, beşinci ve son eseri İnanalım Soğuk Mevsiminin Başlangıcına ise 1966 yılında yayınlanır. Aşk şiirleri yanında yaşamış olduğu dönemin sosyal olayları karşısında hassas bir yaklaşım ve eleştirel bir bakış açısı sergileyen Furu, sonuçları açısından kadınlar için bir takım zararlar taşıyan bazı kanunlar ve geleneklerle mücadele içerisine girmiştir. Yer yer isyankar ve kimseyi dinlemeyen bir kadın olarak İranlı kadınların baskı ve zulüm altında hayat geçirmelerini asla kabul edemeyen, gelenekler ve kadınları baskı altında tutmayı amaçlayan kanunlar karşısında başkaldırı esas alan aydınlar grubunun bir üyesi olarak şiirini bu alanda bir araç olarak kullanmıştır. 1967 yılının Şubat ayında kendi kullandığı araçla giderken bir çocuk servisine çarpmamak için direksiyonu kırınca duvara çarpıp araçtan dışarı fırlar ve başını kaldırıma vurur. Henüz 32 yaşındaki Furu, kaldırıldığı hastanede müdahale edilemeden yaşama veda eder.
Muhaburum tanha başım, tanha fakat vasaya hor. ساعت تلخ رفتنم مخو بفهمم غای خود.
Din adamları cenaze namazını kıldırmak istemediği için cenazesi iki gün bekler. Cenaze namazını bir yazar kıldırır ve Furuh Feruhzat ebediyete uğurlanır.
Çandan ki گفتم غم با طبیبان، غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، مسکین غریبان، آن گل که در دست بادیست گوشن بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. یارب امان ده تا باز بینم، یارب امان ده تا باز بینم، چشم محبان روی حبیبان. درجه محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
edebiyatın ve şiirin dili hangisidir diye sorsanız, sanırım tüm edebiyatçılardan Farsça cevabını alırsınız. Gerçekten İran kültürü binlerce yıl öncesine dayanan kadim bir kültür. Öyle bir programa sığacak cinsten değil elbette. Ben hem biraz yakın ve uzak tarihine göz atalım, hem de bu kültürü oluşturan mitoloji gibi bazı ögelere dair fikir sahibi olalım istedim. Dolayısıyla bunların dışında üzerinde konuşabileceğimiz pek çok konuyu bir başka bölüme bırakalım ve gelelim bugünkü yolculuğumuzun sonuna. Mail adresim baturunkaravani@gmail.com. baturunkaravani@gmail.com. Bana bu mail adresine ulaşabilir ya da radyo arşivinde yer alan program kaydının altına yorum yazabilirsiniz. Ayrıca bu bölüme ve diğer tüm bölümlere Speaker ve Spotify'da yer alan Baturun Karavanı adlı podcast hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki yolculuğumuzda buluşuncaya dek hoşça kalın.
صدایم کن صدای تا به شب پروانه می دوزد نگاهم کن نگاه تو برایم خانه می سازد به خنده ای صبح نورانی پس از شبهای طولانی که هر اعجاز لبخندت مرا بیگانه می سازد به بار آبی آرام بر صحرای خشک من سحر باغم درختانم برایت لانه می سازد بریز ای شوق پی در پی به صحراهای آبادم خرابم کن خراب تو مرا ویرانه می سازد تو تش باش و برپا شو به سر تا پای شعر من آوازم که از عشقی کن افسانه می سازد پریشان شو پریشان تر از آن شبهای توفانی نسیم از شهر ویرانم برایت شانه می سازد شب پروانه می دوزد نگاهم کن نگاه تو برایم خانه می سازد به بار ای آبی آرام بر صحرای خشک من، سهر باغم درختانم برایت لانه می سازد. بریز این شوق پی در پی به صحرای آبادم، خرابم کن خراب تو مرا ویرانه می سازد. تا آتش باش و برپا شد به سر تا پای شعر من، من آوازم که از عشقی کهن افسانه می سازد. پریشان شد پریشان تر از آن شبهای طوفانی، نسیم از شهر ویرانم برایت شانه می